Ayrım 22. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 191. Baba onu duymamış gibi görünüyordu. Ayak işine yolladığı oğlana seslendi. Orada cila mı üretiyorsun? Saat 7.30'da çıkmam lazım. Eğer geç kalırsam kemerimle kıçına şarkı söyletirim. Ne parası bayım diye tekrarladı anne. İsteksizdi. Ancak eli kulağında olan feci akıbetini öğrenmeye niyetliydi. Senin küçük pislik diye gürledi baba. Oğlanın elinden cilayı ve ince fırçayı aldı. Diğer eliyle de oğlana bir tokat patlattı. Neden bu kadar çok konuşuyorsun diye sordu anneye sakin bir tavırla. Bir elini botunun içine sokup havaya kaldırdı. Ve hızla cilalamaya başladı. Lanet olası sendika parası tabii ki. Adamlardan topladım. Sen sendika parası mı diye kekeleyerek fısıldadı anne. Dediklerimi papağan gibi tekrarlamayı keser misin kadın diye kükredi. Dizinin üzerindeki cila kutusunu dengede tutmaya çalışarak. Sağır mısın nesin? Sana defalarca söyledim. Ben sendika temsilcisi oldum. Daha önce adamların çoğu parasını ödemiyordu. Ben işi devralınca hemen hepsi ödediler. Başını salladı. Kendiyle gurur duyuyordu. Ancak kafası da karışıktı. Bana güveniyorlar. Lanet olası bir pisliğin teki olabilirim. Ama hepsi bana güveniyorlar. Usta başının kıçını yalamayacağımı biliyorlar. Ama yine de dedi kafasını sallarken, derin bir iç geçirerek botlarını cilalamaya devam etti. İnsanlar için o kadar parayı tutmak büyük bir sorumluluk. O kadar parayı mı? Evet dedi baba, sorumluluk duygusu annenin kendini tekrarlayan sorusundan rahatsız olmasını engellemişti. 35 pound, 5 haftalık para. Parayı bu akşam komiteye vereceğim için seviniyorum. Anne masanın kenarında duruyor, artık adama değil, ateşe doğru belli belirsiz bakıyordu. O zaman bu gece en iyi takımını giymelisin değil mi diye sordu. Adam başını salladı. Evet, komitedekilere konuşacak malzeme vermemeliyim. Ve parayı takımın içine saklıyordun dedi. Anne, adeta önceden bildiği bir gerçeği açıklayacak gibiydi. Başka nerede saklayabilirdim ki dedi baba. Annenin alışılmadık ses tonunu fark etmeden. Anne artık gergin değildi. Avuçlarını masanın üzerine koymuş destek alıyordu. Adeta az önce kafasına bir darbe yemiş gibi duruyordu. Baba parlayan botlarını yere koyarak ayağa kalktı. Yanından geçerek mutfak kapısına doğru ilerledi. Takım elbiseni almaya gitmene gerek yok bayım dedi anne ölümcül bir sakinlikle. Orada değil. Baba durdu. Dönüp ona baktı. Ne demek orada değil? Orada değil diye tekrarladı anne. Masanın üzerindeki ekmek kırıntılarıyla oynarken. Bu sabah onunla borç para aldım. Baba derin derin nefes aldı. Gırtlağı inip kalkıyordu. Yani takımımı rehine mi bıraktın? Anne başını salladı. Hala ona bakamıyordu. Babanın eli kapının tokmağından aşağı indi. Ve odanın içine birkaç adım attı. Bana onu alacağını söyleyebilirdin dedi. Sahte bir şekilde gülümsemeye çalışırken. Onlara geç saate kadar çalıştığımı ve kıyafetimi değiştirmeye vaktim olmadığını söylerim. Masanın diğer tarafına geçti. Yüzündeki sahte gülümsemeyi daha da iğrenç şekle sokan hastalıklı bir bakış belirdi gözlerinde. Böyle giderim. ''Sen sadece bana parayı nereye koyduğunu söyle.'' Kadın cevap vermedi. Onu duymamış gibi görünüyordu. Ve adam masaya doğru eğildi. Sesini yükseltti. ''Para bayan, nereye koydun onu?'' Kadın elini kaldırdı. Ve terli alnına düşen saçlarını geriye attı. ''Ona asla dokunmadım.'' dedi. ''Orada olduğunu bile bilmiyordum. Bana tek bir kelime etmedin. Takımı olduğu gibi aldım. Biliyorsun asla ceplerine bakmam.'' Babanın yüzü inanılmaz bir şekilde çöktü. Koltuğuna oturdu. Kadına baktı. Yüzündeki ifade tüm öfkesini ve hiddetini yansıtıyordu. Kırma köpek merakla etrafı kokladı. Ve sonra inanılmaz içgüdüleriyle alelacele tekrar çıktığı yere girdi. Kemikli kafasını patilerin arasına koydu. Ve temkinli bir şekilde etrafı süzdü. Babanın göz kapakları devamlı açılıp kapanıyor. Mavi gözleri böğürtlenler gibi parlıyordu. Ne kadar? Durdu. Ve derin bir nefes aldı. Takımın karşılığında sana ne kadar para verdiler? 35 şilin dedi anne. Her pound için bir şilin diye yankılandı babanın sesi. Bileğiyle kurumuş ağzını ovuştururken. Duyuyor musunuz diye sordu. Odadaki herkese eliyle çizdiği dairenin içine alarak. Yemin ederim ki ben deli bir kadınla evliyim. Sizin anneniz bir deli. 35 poundu 35 şilin karşılığına rehin bırakıyor. Ağzı konuşmak için sarf ettiği çabayla kenarlara kıvrılıyordu. Oturduğu koltuktan fırladı. Ve çılgın fırtınada dönen yel değirmeni gibi kollarını havada savurmaya başladı. Cennetteki tüm azizelerin kutsal kıçları aşkına. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Yüce Tanrım, Ne yaptım ben? Sendikaya ne söyleyeceğim? Adamlara ne söyleyeceğim? Karımın, içinde onların parası bulunan takımımı rehine verdiğini mi söyleyeceğim? Kadın, kadın beni gerçekten mahvettin. Haberin olsun diye kükredi. Cebinin içinde yumruk yaptığı elleriyle masayla şömine arasında gidip gelmeye, önüne çıkan her şeye tekme atmaya başladı. Sen beni, sendikacıların önüne nasıl bir duruma düşürdüğünün farkında mısın? Tanrım, neden bu kadını karşıma çıkardın sen? Her yıl karnını şişiriyor. Onları beslemek için beni köpek gibi çalıştırıyor. Ve karşılığında ne yapıyor? Gidip 35 şilin karşılığında 35 poundu rehin bırakıyor. Seni koca kıçlı deli kadın. Sömine ile masa, öfkeyle keder arasında bir yerlerde durdu. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Toptan fırlayan bir gülle gibi atıldı. Anne, olası darbeye karşı içgüdüsel olarak kollarıyla kendini savundu. Ancak adam hızla yanından geçti ve meşe kaplamalı radyoyu kaptı. Başının üzerine kaldırdı. Havada tuttu. Zavallı Samson'un efsanevi gücüyle dünyanın çatısını işkencecilerin üzerine indirecekmiş gibi görünüyordu. Adam kafasını sağa sola salladıkça havadaki radyodan gelen Latin Amerika müzikleri odaya yayılıyordu. Sonra radyoyu duvara fırlattı. Yere düşünce gidip üzerinde tepindi. Saten kaplı ses kutusunu, elektrik kablolarını ve fişini ezdi. Radyodan tuhaf bir vızıldama duyuldu. Koltuğuna yığıldı ve bir süre orada kaldı. Kolları kenarlardan sarkıyordu. Ayaklarını şöminenin kenarına dayamıştı. Hayat yüzünden çekilmiş gibiydi. Tıpkı gel git sona erip de kıyı bomboş haliyle ortada kalmış gibi. Çayımı getir kadın dedi. Elini gözlerine koyarken. Aniden ve korkunç bir şekilde kendi içine kapanmış gibiydi. İyi misin bayım? Baba gömüldüğü gevşek koltuğundan doğrulup baktı. Gözleri eski ateşiyle yeniden cayır cayır yanıyordu. Neden? Senin için yeteri kadar kanım akmadı mı diye cevapladı anneyi. Dişsiz alt çenesini kemirirken. Çok kötü görünüyorsun da ondan. Endişelenmeyin bayan. Öldüğümde mezarlıkta büyük bir grev olacak. Ayağa kalktı ve pencereye gitti. Sana bira parası verebilirim. Anne elini önlüğünün cebine soktu. Ütü yapmaktan yüzü kızarmış ve terlemişti. Benim için yakacağın muma sakla o parayı. Pencereden uzaklaştı. Kalın kaşlarının altındaki solgun gözleri, şöminenin ızgarasında duran beyaz küllere bakıyordu. Saat rafın üzerinde sessizce çalışıyordu. Sen asla bireye hayır demezsin. Beni rahatsız etme kadın. Yeni, ikinci el radyoyu açtı. Grand Hotel, Mayfair. Londra'nın kalbi, bayanlar baylar. Ve işte önümüzdeki bir saat boyunca sizleri böyle eğlendirecekler. Viyana'da serenat yapan kemanlar. Banyodaki küflü halı yığınlarının altını üstüne getirerek şişe arayan eller. Çeviklikle açılan, kapağı mutfağın beton zemininde seken bir kutu. Koltuğuna geri döndü. Şişeden içti. O narin kızınız nasıllar bayan? Nasıl olabilir ki? Bugün, yarın bekliyor. Tam da ona yakışan bir şey. O herifin kafasında şimdiye kadar ne varmış belli oldu. Tek bir şey. İki kişi başlayıp, tek kişi yola devam etmek. Boşa geçirilen 3 yıl. Bu konuda senin konuşmaya hakkın yok. Peki sen ne düşünüyordun? Ben her defasında sarhoştum. Her defasında deli gibi sarhoştum. Hemen işin içinden sıyrılıyorsun. Kızıma çok iyi davranıyor. Ah evet, bir tembel teneke olarak kıza altınmış gibi davranıyor. Onun kabahati değil, iş bulamıyor. Dublin'de iş aramaktan ayaklarına kara sular indi. Kızımı rıhtımdaki o şapka dükkanına soktu. Her tarafta kıllı sıçanlar dolaşıyor. Ortalık sidik kokuyor. Ah evet, kıza çok iyi davranıyor. Soluk yeşil şişenin ışıltısı, kalın damarlı, eklemli yumruğunun üzerine düştü. Seralardaki insanları düşün. Geçmişini unutuyorsun bayım. Biz de böyle başladık. Her genç çiftin ayakları üzerinde durması için mücadele etmesi gerekiyor. Ve şimdiye kadar bizi bir parça ekmek için bile rahatsız etmediler. Adil olmalısın. Adilmiş. Eğer seni gördüğüm ilk gün başıma gelecekleri bilseydim, lifeye atlardım. Sen de pek matah sayılmazdın söyleyeyim. Sinirle masada ütüsünü yapmaya devam etti. Hayatımı baştan yaşamak için her gün dua ediyorum. Rahibelere katılsam daha iyiydi. Çünkü seninle evlendiğimden beri yoksulum. O yaşlı amcanla kalsan daha iyi olurdu. Hani şu burnuna kadar domuz bokuna batmış olan amcanla. Bir eliyle ayinler için bağış yapıyor, diğer eliyle hizmetçi kızların eteklerinin altını yokluyordu. Bayım, senin beynin çürümüş. Asla cennetin ışığını göremeyeceksin. Ah seni de, cennetin ışığını da. Sandalye gıcırdadı. Şişe, şöminenin içine düştü. Şapkamla paltom nerede? Berbat şeyler yapmadan bu evden dışarı çıkmalıyım. Nereye gidiyorsun? Sorabilir miyim? Bir düzine mum yakmaya. Az önce elime tutuşturmaya çalıştığın şilinleri versene bana. Bozuklukların şıngırtısı duyuldu. Parayı borç aldım. Hayat hikayeni dinlemek istemiyorum. Buraya sakın öfkeli bir aslan gibi dönme. Ulu tanrım, sen deli olmalısın. Bu kadar parayla sarhoş olunmaz. Kadın pencerede durdu. Gözden kaybolana kadar fötür şapkanın inip kalkışını izledi. Alnını serin cama dayayarak başlamak üzere olan migrenini dindirmeye çalıştı. Köpeğin soğuk, ıslak burnunu bacaklarında hissetti. Sinirli bir şekilde inliyordu. Sevmek için eğildi. Zavallı, küçük şey. Bakalım sana bir kemik bulabilecek miyiz? Kadın bulaşıkhaneye gitti. Ancak köpek onu takip etmedi. Oturup yavaşça inledi. Kadın bulaşıkhanenin kapısında durdu. Şaşırmıştı. Ne var oğlum? Gel de derdini anlat bana. Dizine vurdu. Köpeği çağırdı. Ancak köpek olduğu yerde kaldı. Yaslı gözleriyle onunla konuşmak istercesine bakıyordu. Dolabın altına doğru süründü ve babanın eski çalışma botlarını kokladı. Sindi ve ulumaya başladı. İsa, Meryem, Yusuf adına. Anne tekrar odaya girdi. Oturup çorapları onarmaya başladı. Köpek de ayaklarının dibinde dertop oldu. Endişeli gözlerle saate baktı. Ütülenmiş kıyafetler, okul için hazırlanmış, dolabın üzerinde duruyordu. Dirseğine dayanmış, yarım yamalak radyoyu dinliyordu. En sevdiğiniz 100 şarkı bayanlar baylar. Aşk eski tatlı bir şarkıdır. Paul Robson söylüyor. Oh bebeğim, benim kıvırcık saçlı bebeğim. McCormick'in tatlı sesinden, bembeyaz göğüslü incim. Yüksek tavanlı oturma odası. Smithfield Market'in düzlüğünü görüyordu. Ve yüksek yakalı amca, meşe piyanosuyla, bir çift pırıldayan göz şarkısıyla anılarını tazeliyordu. Ve arkadaki geniş şehirlerdeki domuzlar homurdanıp, burunlarını domuz yemlerinin içine sokuyorlardı. Onarma işini kenara bıraktı. Şöminenin küllerini karıştırdı. Evlerinin içi yeteri kadar serindi. İçinde bulundukları yaz ayına göre yeterince serindi. Bulaşıkhaneye girdi. Eski çaydanlığa musluktan su doldurdu. Ve kısık ateşte yanan gaz ocağının üzerine koydu. Acelesi yoktu. Köpüklü biralarını alıp eve gelmesine daha çok vardı. Pazar günü için salamura edilmiş etleri çıkarıp birkaç sandviç hazırladı. Yukarıdan sesler duyuldu. Bu aydınlık havalarda onları uyutmak zor oluyordu. Eve gelip de uyumadıklarını görürse kemeri devreye girerdi. Ve pazartesi iş gününe kötü başlardı. Mutfağa geri döndüğünde Lil oradaydı. Geç olduğunu biliyorum anne. Otur buraya, ateşin yanına. Arkadaşlarıyla birlikte geldik. Babası onu bira içmeye götürdü. Ben son otobüsü yakalayacağım. Bir haber var mı? Lil dikkatle sandalyeye yerleşti. İncecik parmakları, eşarbının altında kalan saçlarını geriye etti. Karnı epey büyümüştü. Dün yine doktora gittim. Başını kaldırıp baktı. Mavi gözleri kocamandı. Biraz ürkekti. Ancak nükteden ifadesini yitirmemişti. İkizlerim olabilirmiş anne. Tanrı ne isterse öyle olur. Sen kendine dikkat et. Anne ocağa geri döndü. Ateşi yükseltti. Çaydanlık kaynamak üzereydi. İkizler dedi Lili şaşkınlıkla. Ailede hiç var mı anne? Anne çayı koydu. Bir tabak içinde sandviçleri getirdi. Mary halanın iki tane ikizi vardı. Birilerinin de 4 ikizi vardı. Her neyse, her şey bir yana. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Eh, fena değil. Bacaklarım biraz zayıf. İkizleri taşıyabileceğimi düşünebiliyor musun anne? Anne, bilmiş bedelle baktı. Yeterince güçlüsün. Tanrım, ben hiç ikiz diye düşünmemiştim. Joe ne düşünüyor? Yil çayına doğru uzandı. Erkekleri biliyorsun anne. Bu tür şeyleri konuşmaktan hoşlanmazlar. Hala çalışmıyor mu? Lil hemen savunmaya geçti. Bu onun suçu değil anne, gerçekten. Asla öyle olduğunu söyleyemem. Devamlı buraya gelmeni söylüyorum sana. Karnını belki tıka basa dolduramayız ama ne varsa paylaşırsın. Fazla onurlusun. Sorun bu değil anne. Sıcak çay içtikçe alnı parıldamaya başladı. Arkasına dayandı. Ayakkabılarını ayaklarından attı. Parmaklarını ateşe tuttu. Oğlanların önünde bu şekilde dolaşmaktan utanıyorum. Onlar senin etinden ve kanından çocuğum, Tanrı aşkına. Utanacak ne var bunda? Aptalca olduğunu biliyorum ama elimde değil. Onlarla birlikte büyüdüğüm günleri hatırlıyorum. Bir de şu halime bak. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Diğer iki çocuğunu da düşün. Heba olacaklar. Çok iyi komşularımız var. Son ekmeklerini bile diğerleriyle paylaşıyorlar. Burada kendi evlerinde paylaşabilecekleri yiyecek varken çocuklarımın başkalarından yardım alması hoşuma gitmiyor. Endişelenme anne. Joe vergisiz birkaç iş yapmak üzere. Matty Milligan'ın genişletme işine başladı. Köşedeki birahneyi biliyorsun. Açlıktan ölmeyiz. Lil duraksadı. Fincanını alt dudağına dokundurdu. Babam nasıl? Hala aynı mı? Hayır değil. Son zamanlarda halini pek beğenmiyorum. Neredeyse dışarı çıkıp bira içmeye ben zorluyorum. Gerçekten hasta olmalı anne. İşte ben de bunu söylüyorum. Kesinlikle iyi değil. Keşke bir doktora gitse. Ama bu onun için günah çıkarmaya gitmek gibi bir şey. Anne, asıl senin doktora gitmen gerekiyor. Kocaman mavi gözleri ışıldadı. Düşünceli görünüyorsun anne. Sen de 30 yıl boyunca bir adamla yaşarsan düşünceli olursun. Çok endişeleniyorum. Nedeni biradır o kadar. O lanet olası bira. Anne, başını kaldırıp baktı. Şu oda çok içiyor mu? Lil bitkin görünüyordu. O bir aziz. Ben asla bir azizle evlenmek istememiştim. Seni hiç dövdü mü söyle bana. Lil çayından hızlı bir yudum aldı. Erkekler nasıldır bilirsin. Kocaman çocuklar gibiler. Bir gün dünyanın en iyi insanı olurlar. Ertesi gün onları öldürmek istersin. Joe da daha beter değil. Ağlıyorsun. Ağlamıyorum. Hızlı bir şekilde elleriyle gözlerini sildi. Çay yüzünden. Çok sıcak. Mutlu musun Lil? Bunu bilmek istiyorum. İç geçirerek ateşe baktı. Gözlerinde sancılı bir kargaşa vardı. Bilmiyorum anne. Bu tür kelimeleri anlamıyorum. Sen mutlu olup olmadığını nasıl anlıyorsun? Artık kendime mutlu olup olmadığımı sormak için çok geç. Sanırım ben de herkes kadar mutluyum o kadar. Baban daha bu akşam seni soruyordu. Hevesle başını yukarı kaldırdı. Sonra tekrar aşağı indi. Gözleri bulutlandı. Gerçekten mi? Ona isyan eden yumuşak sesimi mi özlüyormuş? Ona fazla yüklenme Lil. Kendine engel olamıyor. Biliyorum, hiçbirimiz olamıyoruz. Sık sık senden bahsediyor. Nasıl idare ettiğini soruyor. Konuşmasa da seni düşündüğünü söyleyebilirim. Yaşlandıkça hassaslaşıyor. Londra'daki şeytandan haber alıyor musun? Ara sıra. Oğullarımdan birini o üniformanın içinde göreceğimi asla düşünmemiştim. Burada orduya yazıldı. Orada rafa katıldı. Royal Air Force. Kraliyet Hava Kuvvetleri. Baban onu asla affetmeyecek. Kraliçenin üniformasıyla onu görünce öfkeden deliye döner. Lil acıyla güldü. Dudaklarını sıktı. Babam hiç değişmedi değil mi? O hala Tanrı İrlanda'yı korusun edalarında değil mi? Asla değişmez. Ölene kadar da değişmeyecek. Evet dedi anne sessizce. Biliyorum. 22. ayrımın sonu sayfa 201.